Ayrım 32, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 314. Makineli tüfek kurşunları başının üstünde uçuşup mezarlık duvarının köşesini paramparça etti. Kayayı ve harcı parçaladıktan sonra öteki tarafa savruldu. Yüzüstü karda yatan Pino, yetişkin erkeklerin ve erkek çocuklarının korkunç çığlıklarının yeniden yükseldiğini, yardım istediklerini ya da bunun artık bir sona ermesi için yalvardıklarını duydu. Onların acıları Pino'nun karın üstünden kalkıp ayaklanması için itici bir güç olmuştu. Drenaj şukurudun içinde bir süre dikilerek düştüğü yere baktığında anlamıştı. Düşmeyip de mezarlığa doğru yürümeye devam etseydi muhtemelen ortadan ikiye ayrılarak ölecekti. Güneye doğru bir hareketlenme gördü. Faşist kara gömlekli askerler yola doğru yaklaşıyordu. Pino çarşafa daha çok sarılarak çukurdan çıktı ve kocaman adımlar attıktan sonra mezarlığın 2,5 metrelik arka duvarının ardında gözden kayboldu. Pino çarşafları top haline getirip duvarın üstünden attı, sonra eğildi zıpladı ve duvarın buzlanmış üst kısmına tutundu. Tekmeler eşliğinde kendini yukarı çekerek bir bacağını öteki tarafa attı ve sonra kendini mezarlığın bahçesine bırakarak karın derinliklerine gömüldü. Yaralananların ve sakat kalanların yakarışları susmak bilmiyordu. O sırada bir silah sesi duyuldu. Dümdüz çıkan sesine bakacak olunursa düşük kalibreli bir silahtan gelmişti. Sonra aynı ses bir kez daha ve bir kez daha duyuldu. Pino Walter tabancasını paltosunun cebinden çıkarıp beyaz kefenlerini yeniden omzuna geçirdi ve hızlı adımlarla kar kaplı mezar taşlarının, heykellerin ve mozolelerin arasından mezarlığın ön kısmına doğru yürüdü. Gabriella'nın arkadaşının onu bu kadar uzağa taşıyamayacağını düşünerek cesedin önünde bir yerlerde olduğuna karar verdi. Mezarlık duvarlarının dışında yeniden silah sesi duyuldu. Ardından 5. ve 6. kez silah patladı. Pino yürümeye devam ederken dört bir yanı kolaçan ediyordu. Ama mezarlık bahçesinde kimseyi göremedi. Yoldan görülmemek için bahçenin içinde iyice uzaklaştıktan sonra ön girişe en yakın mezarlara ulaştı. Dürbünle mezarlığın ön duvarındaki açık alanı incelediyse de hala bir şey göremiyordu. Geri çekilip ilk mezar taşı ile ikincinin arasına baktı ve Gabriella Rocha'yı ya da onun olduğunu tahmin ettiği bedeni karın 50 santim altında buldu. Cesede doğru dümdüz ilerledi. 7. ve 8. el silah sesi mezarlığın duvarının dışında yankılanırken ön kapıya baktı ve kimseleri göremeyince rahatladı. Portia'nın en yakın arkadaşının kızı onu kapıdan ve yoldan koruyan geniş bir mezarın dibinde sırt üstü yatıyordu. Pino karla kaplı bedenin yanında diz çöktü, içeri doğru eğildi ve yüzündeki toz karı üfleyerek temizledi. Kızın yüzü güzeldi ve buz mavisiydi, gözleri kapalıydı. Dudakları sanki cennete giderken komik bir şey duymuşçasına gülümser gibi kıvrılmıştı. Pino kızın yüzündeki ve kahverengi saçlarındaki karı biraz daha üflediğinde karın buz kristallerinin içine sızarak başının altında donuk kırmızı bir hare çizdiğini fark etti. Yüzünü ekşiterek kızın kafasını kaldırdığında boynunun kas katı kesildiğini fark etti. Ama kurşunun başından girip çıktığı yeri bulmayı başardı. Kurşun pek zarar vermemiş, yalnızca omuriliğinin beyinle birleştiği yerin her iki tarafında kanlı birer delik açılmıştı. Pino kızın kafasını bırakıp kalan karı da temizlerken çocukken ne kadar eğlendiklerini hatırlayıp kızın acı çekmeden ölmüş olmasının iyi olduğunu düşündü. Önce hayatta ve dehşet içindeydi. Sonra bir kez daha nefes alamadan sakince ölmüştü. Pino çarşafları serdikten sonra Walter'i mezarın bir kenarına bıraktı ve Gabriella'yı ilk çarşafa doladı. Kumaşı kızın etrafından geçirirken cesedi halat kullanmadan duvarın üstünden nasıl geçireceğini düşünmeye başladı. İkinci çarşafı almak için arkasına döndüğünde bunun artık hiçbir önemi olmadığını anladı. 3 faşist asker kapıdan geçip mezarlık bahçesine çoktan girmişlerdi. 40 metre ötede tüfeklerini Pino'ya doğrultmuşlardı. ''Ateş etmeyin!'' diye bağırdı Pino yeniden diz çöküp ellerini havaya kaldırarak. ''Ben gerilla değilim. Ben Milano'daki Alman üst komutasından tüm General Hans Leyers için çalışıyorum. Beni kızın cesedini Lecco'daki annesine götürmem için buraya yolladı.'' Askerlerden ikisi şüpheci gözlerle kana susamış bakışlar attılar. Üçüncü asker silahını yere indirmeden kahkahalar atarak Pino'ya doğru yürüdü. Bu şu ana kadar gerillalardan duyduğum en güzel bahane ve bu nedenle de beynini havaya uçuracak oluşum büyük bir yazık olacak. Yapmayın diye uyardı onları Pino. Söylediklerimi kanıtlayacak belgelerim var işte paltomun içinde. Senin o sahte belgelerin umurumuzda bile değil dedi kara gömlekli kibirle sırıtarak. Pino, Il Duce'ye beni bu kızın cesedinin icabına bakmam için rahat bırakmak yerine neden vurduğunu anlatmak mı istiyorsun deyince asker 10 metre uzakta birden durdu. Bu sözler faşist askeri etkilemişe benziyordu. Sonra asker kıs kıs gülmeye başladı. Şimdi de Mussolini ile dost olduğunu mu söylüyorsun? Dost değil, General Leers onu ziyaret ettiğinde Mussolini'nin tercümanlığını yapıyorum, hepsi gerçek. Belgeleri göstermeme izin verin, o zaman anlarsınız. Rafael, bir kontrol edelim istersen ha, dedi diğer kara gömlekli gergin bir sesle. Rafael bir an tereddüt ettikten sonra belgeleri göstermesini işaret etti. Pino organizasyon TOT kimliğini, General Leers'in imzalı mektubunu ve Salo Cumhuriyeti'nin başkanı olan Benito Mussolini imzalı serbest geçiş belgesini gösterdi. Bu Pino'nun Leers'in valizinden çaldığı tek şeydi. ''Silahlarınızı indirin'' dedi Rafael en sonunda. ''Teşekkürler'' dedi Pino rahatlayarak. ''Seni buraya girdiğin için vurmadım ya, çok şanslısın'' dedi Rafael. Pino ayağa kalktığında ''Sen neden sağlı ordusunda değilsin?'' diye soru verdi. ''Nasıl oluyor da bir nazinin şoförlüğünü yapıyorsun?'' ''Uzun hikaye'' dedi Pino. ''Signore, tek istediğim kızın cesedini evine, yıkılmış halde kızını gömmeyi bekleyen annesine götürmek.'' Rafael Pino'ya küçümseyen gözlerle baktı. Pekala götür bakalım. Pino tabancasını alıp kılıfına soktuktan sonra Gabriella'yı ikinci çarşafa doladı. Elini paltosunun cebine sokup OT gamalı haç kol bandını çıkarıp taktı. Sonra eğildi ve cesedi kucakladı. Kız çok ağır değildi ama onu sıkıca göğsüne bastırmadan önce pozisyonunu ayarlaması gerekti. Başını sallayıp selam verdikten sonra her adımını izleyen kara gömleklilerin gözlerini üstünde hissederek yağan derin karın içinden mezar taşlarının arasından yürüyüp uzaklaştı. Pino mezarlık kapısından dışarı çıktığında bulutların arasından güneş ışığı süzülüyor, solundaki yanmış otobüsün üstünde parlıyor ve kar tanelerini toprağa düşen mücevherler gibi göz kamaştırıcı gösteriyordu. Ama yolun uzaktaki tepesine doğru tırmanmaya başladığında Pino'nun gökyüzünden uçuşarak gelen elmaslara baktığı yoktu. Gözleri sağa sola kayıyor, kırmızı fularlarının altındaki ölü gerillaların başını baltayla, testereyle ve bıçakla kesen kara gömleklilere bakıyordu. Yola bakan çit direklerine çoktan 15 belki de 20 baş asılmıştı. Çoğunun gözleri açıktı ve yüzlerinde ölümün işkencesi vardı. Pino'nun kollarındaki kızın cesedi bedensiz adamların sessiz ve karanlık bakışlarının altında aniden taşınamayacak kadar ağırlaşmıştı. Pino Gabriella'yı kucağından indirmek, onu orada bırakıp etrafını saran vahşetten kaçarak uzaklaşmak istiyordu. Kızı yere bıraktı, tek dizinin üstüne çöküp başını öne eğdi, gözlerini kapadı ve Tanrı'ya ona devam edecek gücü vermesi için dua etti. ''Romalılar böyle yaparmış'' dedi Rafael arkasından. Pino şaşkın gözlerle dönüp faşiste baktı. ''Ne?'' Sezar imparatoru öfkelendirdikleri takdirde olacaklar karşısında onları adil bir şekilde uyarmak için yol kenarlarına düşmanlarının kellelerini asarmış. Bence bu eylem hala aynı etkiyi yaratıyor. Il Duce görse gurur duyardı, sence de öyle değil mi? Pino boş gözlerle kara gömlekliye baktı. Bilmiyorum, ben yalnızca bir şoförüm. Gabriella'yı yeniden kucakladı. Sayısı gittikçe artan kanlı çitlere asılmış başlara ya da kalan cesetlerin başlarını kesmekle meşgul, faşistlerin cani hareketlerine bakmamaya çalışarak karlı yolda yürümeye başladı. 24. Bölüm. Pino Lecco'ya varıp da soluğu Gabriella'nın cesediyle Portia'nın en yakın arkadaşının kapısında aldığında kadıncağız kendini kaybetti. Pino kadının kızı yaz giysileri içinde defnetmeye hazırlanan kadınların bulunduğu masaya yatırmasına yardımcı olduktan sonra hiçbir teşekkür beklemeden dışarı çıktı. Ölünün yanında duracak hali yoktu ve yaşayanların yankılanan acısını bir dakika daha dinleyemeyecekti. Fiat'a binip çalıştırdıktan sonra vitesi değiştirmedi. Başları kesilmiş cesetler onu derinden sarsmıştı. Savaşta insan öldürmek başkaydı, cesedin başını kesmek başkaydı. Bunlar nasıl barbarlardı böyle? Kim böyle bir şey yapabilirdi? Savaş Kuzey İtalya'ya ulaştığından beri gördüğü korkunçlukları düşündü. Küçük Nico'nun el bombasını tutuşunu, Tullio'nun yaylım ateşiyle öldürülüşünü, tüneldeki köleleri, peron 21'deki kırmızı yük vagonundan dışarı çıkan küçük parmakları düşündü. Ve şimdi de karlı çitlere asılı bedensiz başları düşünüyordu. Neden ben? Neden benim bunları görmem gerekiyor? Pino kendisinin de İtalya'nın da sonu gelmeyecekmiş gibi görünen zulümlere mahkum edildiğini hissediyordu. Şimdi nasıl bir işkenceyle karşılaşacaktı? Şimdi kim ölecekti ve nasıl korkunç bir şekilde olacaktı bu? Başı bu ve bunun gibi onlarca karanlık soruyla dönüp durdu. Sinirleri gerildi, korkuya ve sonra telaşa kapıldı. Hareketsiz oturuyordu ama hızlıca nefes alıp veriyor, terliyor ve ateşi çıkıyordu. Kalbi sanki yokuş yukarı koşuyormuşçasına çırpınıyordu. Bu şekilde Milano'ya dönemeyeceğini anladı. Sessiz ve uzak çığlık attığında kimsenin umursamayacağı bir yere ihtiyacı vardı. Dahası ona yardım edecek, konuşabileceği birine ihtiyacı vardı. Pino kuzeye doğru baktığında nereye gideceğini ve kimi görmek istediğini anladı. Fiat'a binip Como Gölü'nün güzelliğine hiç aldırış etmeden doğu kıyısı boyunca ilerleyip Chia Venne'ye ulaştıktan sonra Schipluegen geçidinden mümkün olduğunca hızlı geçmeye odaklandı. Campo Dolcino'dan sonraki yolu geçmek çok zor olmuştu. Madesimo'ya doğru tırmanan uzun yolu aşabilmek için tekerleklere zincir taktı. Arabayı Motta'ya giden tren yolunun yanına park ettikten sonra çizme iziyle dolu üstü yeni yağan 25 santimlik karla kaplanmış patikayı tırmanmaya koyuldu. En sonunda güneş açmıştı. Esen sert rüzgarla son bulutlar da dağıldığında Pino Plato'ya ulaşmıştı ve ısıran soğuğun içinde nefes nefeseydi. Manzarayı bırakıp Casa Alpina'ya konsantre oldu. Sığınağı gördüğünde kendini öyle çaresiz hissetti ki plato boyunca koştu ve yangın alarmına basar gibi verandadaki zile bastı. O sırada Pino göz ucuyla binanın yan kısmından silahlı dört adamın kendisine doğru geldiğini fark etti. Adamlar kırmızı fularlıydı ve tüfeklerini ona doğrultmuşlardı. Pino ellerini yukarı kaldırdı. ''Ben Rahip R'nin arkadaşıyım.'' ''Üstünü arayın.'' dedi işlerinden biri. Pino, General Layers'in ve Mussolini'nin belgelerini telaş içinde ceplerinden çıkarmaya çalıştı. Gerillalar sırf bu yüzden bile onu vurabilirdi. Ama adamlar Pino'nun yanına gelemeden önce kapı açıldı ve Rahip R çıka geldi. ''Evet.'' dedi. ''Size nasıl yardımcı olabilirim?'' Pino beresini çıkardı. ''Benim Rahip R, Pino Lella.'' Rahibin gözleri önce olanlara inanamadığı için ardından neşe ve şaşkınlıkla kocaman açıldı. ''Öldüğünü sanmıştık.'' diye bağırarak Pino'ya sarıldı. ''Ölmek mi?'' dedi Pino ağlamamak için kendini zor tutarak. ''Neden öyle düşündünüz ki?'' Rahip bir adım geri atarak neşe içinde Pino'ya baktı. ''Önemli değil, önemli olan hayatta olman.'' ''Evet Rahip.'' dedi Pino. ''İçeri gelebilir miyim? Sizinle konuşabilir miyim?'' Rahip R, gerillaların onları seyrettiğini fark etti. ''Ona kefilim dostlarım.'' dedi. ''Onu yıllardır tanırım ve bu dağlarda ondan daha iyisi yoktur.'' Bu sözler gerillaları etkilediyse de Pino farkında değildi. Rahip R'nin arkasından o tanıdık koridorda ilerlerken burnuna Bormio kardeşin pişirdiği ekmeklerin kokusu geldi. Ardından kısık sesle inleyip konuşan adamları duydu. Casa Alpina'nın yemekhanesinin yarısından fazlası saha hastanesine dönüştürülmüştü. Pino'nun Campo Dolcino'dan tanıdığı doktor yanında hemşiresiyle birlikte şöminenin yanına dizilmiş kar yolalarda yatan 9 yaralı adamdan biriyle ilgileniyordu. ''90. Garibaldi üyeleri'' dedi Rahip R. ''Tito'nun adamları değil mi yani?'' ''90. Garibaldi, o kabadayıları aylar önce vadiden sürdü.'' Son aldığımız bilgilere göre Tito ve adamları Brenner geçidi yolunda eşkıyalık yapıp insanları soyuyorlarmış. Korkaklar, burada gördüğün adamlar cesur ruhlar. Konuşabileceğimiz bir yer var mı rahip? Sizi görmek için çok uzun bir yoldan geldim. Öyle mi? Elbette dedi rahip ve Pino'yu kendi odasına götürdü. Rahip küçük bankı işaret etti. Pino ellerini ovuşturarak banka oturdu. Rahip günah çıkarmak istiyorum dedi Pino. Rahip R'nin yüzünde endişeli bir ifade vardı. Ne için? Buradan ayrıldıktan sonraki hayatıma dair dedi Pino ve Rahip R'ye hayatının en kötü günlerini anlattı. General Leyers'i köleleri ölen babası kollarında yatarken Carletto Beltramini'nin ona lanetler yağdırışını, San Vittore hapishanesindeki katliam seremonisini, Tullio Galimberti'nin yaylım ateşine tutulmasını, Mimo'nun onda dalga geçişini ve kesik başların ölü bakışları altında o sabah mezarlıktan ayrılışını anlatırken 4 kez gözyaşlarına boğuldu. ''Neden başıma böyle şeyler geldiğini bilmiyorum.'' diye ağladı Pino. ''Bu çok fazla rahip, kaldıramayacağım kadar fazla.'' Rahip R elini Pino'nun omzuna koydu. ''Bana da çok fazla göründü Pino ama korkarım Tanrı'nın senden istemeyeceği kadar çok değil.'' ''Tanrı benden ne yapmamı istiyor?'' diye sordu Pino şaşkınlık içinde. Gördüklerine ve duyduklarına tanıklık etmeni dedi rahip. Tullio'nun ölümü yok yere olmamalı. Piazzale Loreto'daki katiller adalete hesap vermeli. Bu sabahki faşistler de öyle. Ölenleri parçalara ayırmalarını görmek bilemiyorum rahip. İnsanlığa, insanların özünde iyi olduklarına, böyle vahşi değil iyi olmadıklarına olan inancımı sorgulamaya başladım. ''Böyle şeyler gören herkes insanlığa inancını sorgular.'' dedi rahip. ''Ama çoğu insan gerçekten özünde iyidir. Buna inanman gerek.'' ''Naziler bile mi?'' Rahip R. bir an tereddüt etti. ''Nazileri açıklayamam. Nazilerin de nazileri açıklayabileceklerini sanmıyorum.'' Pino sümkürdü. ''Galiba ben o yemekhanedeki adamlardan biri olmak istiyorum rahip. Açık açık savaşmak istiyorum. Önemli bir şey yapmak istiyorum.'' ''Tanrı senin daha farklı bir şekilde ve daha büyük bir amaç için savaşmanı istiyor. Aksi takdirde seni bulunduğun yere getirmezdi.'' General Leyers'in arkasından iş çevirmek dedi Pino omuzlarını silkerek. ''Rahip, Anna ile buluştuğum zamanlar dışında kendimi en son burada Casa Alpina'da insanların Val di Lei'ye ulaşmasına, hayatlarının kurtulmasına yardım ederken iyi hissettim.'' ''Bak'' dedi rahip re, ''ben uzman değilim ama hayatın pahasına edindiğim bilgilerle birçok müttefikin hayatını kurtardığına inanmam gerek.'' Pino daha önce olaya hiç bu açıdan bakmamıştı. ''General Leyers'' dedi gözyaşlarını silerek, ''size anlattıklarımdan sonra onun kötü biri olduğunu düşünüyor musunuz rahip?'' ''Bir adamı ölümüne çalıştırmak, bir adamı öldürmek için vurmaktan farksız.'' dedi rahip, ''yalnız silah seçimi farklı.'' ''Ben de öyle düşünüyorum.'' dedi Pino. ''Leyers bir an bambaşka biri olup bir anda canavara dönüşebiliyor.'' ''Gördüklerim ve bana anlattıklarından sonra bir gün o canavarı kafesleyeceğine, günahlarının bedelini Tanrı'nın huzurunda hesap vermeden önce ona bu dünyada ödeteceğine inanıyorum.'' Pino bunu duyduktan sonra kendini daha iyi hissetmeye başladı. ''Bunun olmasını çok isterim.'' ''O halde olacak. Milano'daki Cancellaria'ya gerçekten gittin mi?'' ''Bir kez gittim.'' dedi Pino. ''Peki ya Mussolini'nin Gargano'daki villasına?'' ''İki kez gittim.'' dedi Pino. ''Tuhaf bir yer rahip. Oraya gitmek hiç hoşuma gitmiyor.'' ''Nasıl bir yer olduğunu bilmek istemem. Ama bana şu Anna'yı biraz daha anlat bakalım.'' ''Komik bir kız. Güzel ve zeki de. Benden 6 yaş büyük ve dul ama onu seviyorum rahip.'' O henüz bilmiyor ama savaştan sonra onunla evlenmeyi planlıyorum. İhtiyar rahip gülümsedi. O halde Anna'ya olan sevginden yola çıkarak insanlığa yeniden güven ve Tanrı'ya olan sevgin sayesinde de gücünü geri kazan. Karanlık zamanlardan geçiyoruz Pino ama ben gerçekten bulutların artık dağılacağını ve güneşin yeniden İtalya'ya doğacağını seziyorum. General Leyers bile savaşın bittiğini söylüyor. ''O halde generalinin bu konuda haklı çıkması için dua edelim.'' dedi rahip re. ''Akşam yemeğine kalacak mısın? Geceyi burada geçirebilir, yaralılarla konuşabilirsin. Bu gece uçağa düşürülen 2 Amerikalı pilot gelecek. Onların Val di Lei'ye gitmek için rehbere ihtiyaçları olabilir. Bunu yapar mısın?'' Amerikalılar diye geçirdi içinden Pino. Bu çok heyecan verici olabilirdi. Valdile'ye tırmanmak vücuduna iyi gelebilir, iki Amerikalıya yardım etmek ruhunu onarabilirdi. Ama sonra General Layers'ı ve Pino'nun makam aracının arka koltuğunda bir cesetle bütün Kuzey İtalya'yı dolaştığını öğrenirse neler yapabileceğini düşündü. Rahip, aslında dedi Pino, benim geri dönmem gerek, generalin bana ihtiyacı olabilir. Ya da Anna'nın. Pino Anna'nın ismini duyunca gülümsedi. Ya da Anna'nın. Zaten öyle olması gerek dedi rahip R'ye gülerek. Pino Lella, aşık bir genç adam. Evet rahip, kendine dikkat et oğlum, onun kalbini kırma. Kırmam rahip, asla. Pino Casa Alpina'dan çıkarken kendini arınmış hissediyordu. Akşam yaklaşıyordu, hava temizdi ve soğuk ısırıyordu. Gropera kayalığı kobalt mavisi gökyüzünde çan kulesi gibi yükseliyordu. Ve Motta'daki Plato Pino'nun gözüne yeniden Tanrı'nın en büyük katedrallerinden biriymiş gibi görünüyordu. 32. ayrımın sonu. Sayfa 324.